Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bu delil olarak kitap, sünnet, icma, kıyas diyoruz biz ama bazıları, yalnız kitap bize yeterli olur, sünnet hiç olmasa bile Kur'an-ı Kerim'e göre biz amel etsek bu yeterli olur gibi sözler söylüyorlar. Acaba Kur'an-ı Kerim yanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri de delil midir? Bunlar hiç alınmasa Kur'an-ı Kerim'le amel edebilir miyiz? Bu yeterli olur mu diye sormuş. Tabii Kur'an-ı Kerim'de hesabda yâ lüzâmin etiullâhe ve etur rasûle ve lemri minküm gibi ayet-i kerimelerde ey iman edenler Allah'a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sizden olan ülül emre de itaat edin diye üç madde zikredilmiş bu ayet-i kerimede. Başka yerlerde men yuti'ir rasule fekad ata Allah'ı. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah'a itaat etmiş sayılır. Gibi çeşitli ayet-i kerimelerde Allah ve Resulüne itaat emredilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'in uygulayıcısı olarak Kur'an-ı Kerim ayetlerini doğru şekilde anlayan Cebrail aleyhisselamın bildirmesiyle çeşitli şekillerde hadis-i şeriflerle dolayısıyla hadis-i kutsilerle Kur'an-ı Kerim'in uygulamasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İslam'ı ilk yaşayan, dolayısıyla ümmetine tebliğ eden, öğreten Allah Resulü'dür. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim ve sünnet bir bütündür. Kur'an ve sünneti birbirinden ayırdığımız zaman, sünneti hiç dikkate almadığımız zaman Kur'an-ı Kerim'le doğrudan doğru amel etme imkanımız kalmaz. Kur'an ve sünneti bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Mesela örnek olarak diyelim namaz kılacağız. Şimdi namazın teferruatı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıyor. Dolayısıyla tabii ki namazın vakitleriyle ilgili ayet-i kerimelerde 5 vakit kılınabileceğine dair işaretler, açıklıklar var. Ama sabah namazı kaç rekat, öğlen namazı kaç, ikindi, akşam yatsı namazı kaçar rekat ve nasıl kılınacak? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de detay yok. Ne var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu emri var. Sallu kemâ râitumûni usalliye. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz namazı o şekilde kılınız. Dolayısıyla Allah'ın Resulü namaz kılarken bana bakın. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekil kılın buyurmuş. Ve ashab-ı kiram da yüzlerce, binlerce defa 1,5 yıl Mekke döneminde, 10 yılda Medine döneminde olmak üzere aşağı yukarı 11,5 yıl süreyle Allah Resulü'nün arkasında namaz kılmış. Ve bu 5 vakit namazı bizzat Peygamberimizden görmüş. Önünde imam olarak Peygamberimiz var. Rükûları nasıl yapıyor, secdeleri nasıl yapıyor, ne kadar duruyor, neleri okuyor. Sesli namazlar var bildiğimiz gibi sabah, akşam, yatsı. Namazların neler okudu. Bunların hepsi kayda geçmiş. İzleyerek tabii ki. Dolayısıyla namazın detayları nasıl kılınacağı konusu doğrudan doğruya Peygamberimiz tarafından ümmetine, sahabelere gösterilmiş. Onlar da bunu kayda geçerek hadis kaynaklarında namazın detayları diyelim bize ulaşmış. Şimdi bütün bu detayları namazın kılınış şekillerini biz bir tarafa bırakarak sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak namazı kılalım dediğimiz zaman tabii ki namazın vakitlerini bile çok genel buluruz. Mesela inne sırate kenarlımında kitabe mevkuten ayetinde şüphesiz namaz vakitleri belirli bir farz olarak farz kılınmıştır. Vakitleri belirli. 5 vakit namazın. Bir defa vakit namazın farzlarından bildiğimiz gibi vaktin girmesi lazım. Fakat vakitleri tam olarak uygulayabilme konusunda mesela Kur'an-ı Kerim'de çok genel ifadeler var. Hesaplar. Ekimis salate lidülük şems ila gasekilleli ve Kur'an-ı Fecr'i ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben. Dolayısıyla tabii ümmete de şamil olacak şekilde. Ekimis salate ey abim namaz kıl. Yani 5 vakit namazını kıl. Ne zaman? Lidülük şemsi. Güneş tepe noktasından batıya yöneldiği andan itibaren ilaga sakillel gece karanlığı basıncaya kadar namaz kıl. Ve Kur'an-ı Fecr'i Kur'an-ı Fecr sabah namazı anlamında ve sabah namazında kıl. İnne Kur'an-ı Fecr kâne meşhüden. Şüphesiz sabah namazı ortak şahitlerin bulunduğu, şahitli bir namazdır. Yani gündüz meleklere, gece meleklerinin hazır bulunduğu namazdır diye. Beş vakit namaza çok genel olarak yer verilmiş. Şimdi tepe noktasından batıya meylettiği andan itibaren öğle namazı vakti giriyor bildiğimiz gibi. Gece karanlığı basıncaya kadar ikindi girdi, akşam namazı girdi, yatsı da girdi karanlık basınca. Sabah namazı ayrıca zikredildi ki o sabah kılınacağı belli, sabaha karşı. Beş vakit namazı içine alıverdi ayet-i kerime. Ama detayı yine yok dikkat edilirse. İkindi namazı ayrıca başka bir ayet-i kerimede zikredim. Hafiz ala salavati ve salatul usta ayetinde namazları muhafaza ediniz, namazlara devam ediniz. Ve salatul usta özellikle orta namaza devam ediniz. Orta namazın ikindi namazı olduğunu Peygamberimiz açıklamış. Dolayısıyla ikindi namazı da özel olarak bu ayet-i kerimede yer almış gibi görünüyor. Bunun gibi başka ayet-i kerimelerde mesela ekmü salati tarafeyn nehri ve zülefel milel leyl ayetinde ey Habibim namaz kılın. Tarafeyn nehri gündüzün iki ucunda, iki tarafında. İki uç hangileridir? Sabah uç olarak düşünürsek sabah namazı ve akşam namazı. Gündüzün bittiği zamanda akşam namazı var. İşte bazıları efendim güneş doğmadan önce kılındığı için sabah değil öğlen güneş gündüzün ilk namazı akşamda son namazı gibi tefsir edenler de olmuş. Ama ne olursa olsun burada da iki namaza işaret ediliyor bu ayet-i kerimede. Ve zülefelen minelleyl gecenin ilerleyen saatleri namaz kıl. Gecenin ilerleyen saatleri dendiği zamanda da yatsı ve daha sonrasında belki sabah namazının girdiği gecenin genel olarak ilerleyen saatlerine ayet-i kerimede işaret edilmiş. Bunun gibi çok genel ifadelerle tabii beş vakit namazın vakitlerine işaret edilmiş ama bunun tam olarak uygulamasını yine Cebrail aleyhisselam gelip peygamberimize tek tek göstermiş. Rivayete göre Miraç gecesi yani beş vakit namazı farz kılındığının ertesi gün Cebrail aleyhisselam gelmiş ve beş vakit namazın nasıl kaçar rekat ve ne vakitlerde kılınacağını göstermiş. O hadis-i şerif metninde rivayete göre ilk gelişi Cebrail aleyhisselamın öğlen tepe noktasından güneş batıya meyledince yani öğlen namazı vakti girince gelmiş. Dört rekat namaz kıldırmış. Öğlen namazının farzı diyoruz buna. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam gitmiş. Cisimlerin gölgesi bir misli olunca gelmiş. Salatül Asr'ı ikindi namazını kıldırmış dört rekat Cebrail birinci gün. Güneş batınca gelmiş üç rekat akşam namazı farzını kıldırmış. Ortalık kararınca şafak battıktan sonra batı ufku kararınca gelmiş dört rekat yatsı namazının farzını kıldırmış birinci gün. Sabah namazında fecr-i sadık dediğimiz ortalık aydınlanmaya başlayınca kıldırmış güneşin doğmasından önce. İkinci gün geliyor Cebrail aleyhisselam. Bu defa namaz vakitlerinin ilk kılınma vakitlerini gösterdi. Dikkat edilirse birinci gün, ikinci günde son kılınma vakitlerini gösterecek. İkinci gün öğlen namazı için cisimlerin gölgesi bir misli olunca gelmiş bu hadis metninde. Yani son vakti olmak üzere dört rekat öğlen namazını kıldırmış. Cisimlerin gölgesi iki misli olunca gelmiş. İkindi namazını kıldırmış. İkindi namazını iyice geç vakte bırakmamış. Ya mesela güneşin batmasından önceye kadar ikindi namazının vakti devam ediyor aslında. Ama bu sebeple Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam erken kıldırdığı için ikindi namazını geçe bırakmayın demiş mesela. Yani güneşin özellikle kuvvetini kaybettiği, sarardığı diyelim zamana bırakılması mekruh olur denmiş. Bir mazeret yokken bırakılırsa. Ama her nasılsa yolculuk halinde veya başka sıkıntılar sebebiyle ikindi namazı gecikti. En son güneş batmasından önce namaz kılma fırsatımız doğdu. 2-3 rekatını güneş batmasından önce kılabilirsek yine kılıyoruz. Güneş batsa bile tamamlıyoruz. Ve güneşin batması namazı bozmaz diye kabul edilmiş mesela. Yani başladığımız ikindi namazını güneş batsa bile tamamlıyoruz. Ve bu eda oluyor. Vaktinde kılmış sayılıyoruz yani, ama eğer keyfi geciktirilirse mekruh oluyor tabii ki bu şekilde geciktirilmesi. Çünkü Cebrail aleyhisselam çok geçe bırakmamış. İkinci gün akşam namazına gelince yine güneş batınca beklemeden kıldırmış Cebrail aleyhisselam. Bu da gösteriyor ki iki akşam namazında mümkün mertebe geciktirmeden, ilk fırsatta kılınması, acele edilmesi yani, akşam namazında esas alınmış. O yüzden de akşam namazını hemen ezan okunduktan sonra ilk fırsatta kılınması esastır. Ramazan günlerinde bile iftar için hafif bir şeyler alıp akşam namazını kılmak, ondan sonra uzun uzun yemeye devam etmek mesela daha uygun olduğu genelde uygulamada gelmiştir. Köylerde falan takım mescitlerin şeylerinde bir küçük orucu açarlar insanlar. İşte hurmayla küçük bir ön kahvaltıyla, ondan sonra namaza girerler, akşam namazı kılınır, ondan sonra oturup uzun uzun yemeklerini yerler, çaylarını içerler, sohbet ederler mesela. Güzel olan, faziletli olan bu görünüyor. İkinci gün yatsı namazının kılınmasına gelince Cebrail aleyhisselam mesela çok geçe bırakmamış. Gecenin yaklaşık üçte bir kadarı geçince, gece yarısı olacak zamana kadar bile geciktirmeden yatsı namazını erkence kıldırmış. De günümüze göre düşünürsek saat 12'de gece yarısı oluyorsa mesela veya 24'te, işte saat 9-10 gibi diyelim, 1-2 saat varken gece yarısına, üçte bir kadarı geçince Cebrail aleyhisselam kıldırmış yatsı namazını. Halbuki yatsı namazının vakti bildiğimiz gibi sabah namazı vakti girinceye kadar devam edebiliyor. Eğer mazeret sebebiyle yolculukta veya başka şekilde her nasılsa kılamadıysak, gece yarısı saat 01'de, 03'te, 04'te sabah ezanları bilfarz 05.30'da oluyorsa saat 5'e kadar, hatta 5'i çeyrek geçeye kadar yatsı namazını kılsak ve vitir namazını ilave etsek namaz vaktinde kılınmış oluyor. Ama Cebrail aleyhisselam bu kadar geciktirmemiş. Dolayısıyla mümkün mertebe o zaman yatsı namazını akşamdan kılarak tabii. Gece yarısından önce, yatmadan önce özellikle en geç kılmak suretiyle, çünkü uykudan uyanamama tehlikesi, kazaya kalma ihtimali bulunduğu için akşamdan, yatmadan önce yatsı namazını en geç kılmak faziletlidir denmiş. Daha sonra gece kalkar kılarım gibi düşünmek kerahate doğru gidiyor anlamına geliyor. Şimdi işte Cebrail aleyhisselam sonunda Allah'ın Resulüne ya Resulallah işte demiş, bu beş vakit namazı ilk kıldırdığım vakitle son kıldırdığım vakitler arasında ümmetin serbestçe kılabilir demiş Cebrail aleyhisselam. Ve namaz vakitleri bu şekilde Cebrail aleyhisselamın telkiniyle, örnek olarak bizzat namaz kılması ve kıldırmasıyla kaynaklara geçmiş ve biz de buna göre kılıyoruz. Şimdi bunun yanında Allah'ın Resulü hadis-i şeriflerinde bazı namazlarda acele edilmesi, erken olarak kılınması tavsiye edilmiş. Bazılarında biraz geciktirilmesi maslahata daha uygun bulunduğu ifade edilmiş. Uygulamayla ilgili olmak üzere. Mesela bir hadis-i şerifte Eftalü salavatül hams, beş vakit namazın en fazileti diye velihel vakit mesela. İlk vaktinde kılınandır buyruluyor. Namaz vakti girer girmez ilk işimiz abdest alarak namaz kılmak olursa en faziletli vakitte namazı kılmış oluruz buyrulmuş. İşte Hanefi mezhebi bu hadisleri şerifi esas almış ama iki tane istisna getirilmiş. Mesela sabah namazı için esfiru salatel subuh veya salatel fecr buyurmuş Peygamberimiz. Sabah namazını isfar yapınız. Yani ortalık aydınlanınca biraz geç kılın buyurmuş Allah'ın Resulü. Hemen vakit girer girmez, ezan okunur okunmaz diyelim kılmak yerine biraz bekleyin, ortalık aydınlansın, ondan sonra kılın buyurmuş. Neden? Yani sabah namazına gelecek olanlar ezanla uyanırlar, abdest alacaklar. Bu defa boy abdesti ihtiyacı olanlar da olabilir. Onlar da boy abdestini alacak, hazırlanacak ve mescide gelecek. Bu bir vakti gerektirir şeklinde Peygamberimiz değerlendirmiş. Dolayısıyla sabah namazını biraz geç, ortalık aydınlanınca kılın buyurmuş. Şimdi o Hanefiler demişler her ne kadar ilk vaktinde hemen namazı kılmak faziletli ise de sabah namazını biraz geç kılmak cemaatin toplanmasına yardımcı olacağı için Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiş. Bu bir emir değil tabii ki ama müstehap olur denmiş. Herkesin mutlaka uyuması gerekmese de yapılırsa güzel olur diye değerlendirilmiş. Yine öğlen namazı içinde Peygamberimiz hırsa mesela salata zuhur öğlen namazını biraz tehir edin. Yani ortalık serinlemesine doğru geciktirin demiş öğlen namazı için. Dolayısıyla bu geciktirme de çok aşırı sıcaklarda özellikle öğlen namazını hemen çıkıp kılmak yerine Peygamberimiz biraz geç çıkıyormuş. Sahabeler de toplanıyorlar. Biraz ortalık serinlemeye başlayınca kılıyorlar. 40-50 derece sıcağın olduğu yerde bu tabii uygun oluyor. Buna benzer sabah namazı ile öğlen namazı Hanefi mezhebinde biraz geciktirmek diyelim daha faziletli görülmüş. Fakat Şafii mezhebi biraz önce ifade ettiğimiz beş vakit namazın en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır hadis-i şerifini daha kuvvetli gördüğü için bütün namazlar için geçerlidir demiş Şafii mezhebi. Dolayısıyla bunu sabah namazı ve öğlen namazları içinde geçerli sayarak ezan okunduğu zaman ilk fırsatta cemaat toplanınca bu namazların kılınması gerekir görüşünü esas almış Şafii mezhebi. Şimdi dolayısıyla bakıyorsun hep bunlar dikkat edilirse hadis-i şeriflerle, uygulamayla düzene sokulmuş. Yine haç konusu da böyle. Mesela hudu, anni menasike küm buyurmuş Peygamber. Haç menasikin benden alınız. Şimdi haccın rükünleri, farzları, vacipleri, sünnetleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok sınırlı bilgi var. Dolayısıyla haccın farzlarına bakıyorsunuz. İhramlı olmak kaydıyla iki tane çıkmış. İki tane mesela. Arafat vakfesi. Bir de farz tavafı yapmak diyoruz. 7 defa Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönmek. Ki onun da 4 tane Hanefi mezhebinde. Farz 3'ü vacip diye değerlendirilmiş. Bir de Arafat günü, Arefe günü yani daha doğrusu, Arafat'a ayak basmak. Bayramın 1. 2. 3. gününde de Mekke-i Mükerreme'ye gelerek Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek haccın farzlarından. Ondan sonraki yapılanlar işte vacipler var. Safa ile Merve arasında sahi etmek. Efendim ve diğer bir takım işte, haccın vacipleri var. Şeytan taşlamalar var mesela. Müzdelife vakfesi var falan. Dolayısıyla bunlar yine hadis-i şeriflerle sabit olan bazı ayet-i kerimelerin işaretine yine dayanarak Peygamberimiz tarafından yapılan uygulamalar. Ve bunları hudu ani menasikeküm hadis-i şerifle Peygamberimiz emir sigasıdır yani. Ben haç yaparken beni izleyin. Ben nasıl haç yapıyorsam o şekil haccı tamamlayın buyurmuş. Şimdi dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'e göre haç yapalım dediğimiz zaman çok az şey kalır elimizde. Bugünkü detaylarıyla haccı yapmak imkanı bulunmaz. Çünkü bunu Peygamberimiz bizzat yapmış. Örnek olarak bana bakın ve benim yaptığım şekilde haccı tamamlayınız buyurmuş. Şimdi bunun gibi diğer bütün ibadetlerle zekat da aynı şekilde. Allah'ın Resulü zekat miktarlarını hadis-i şerifle belirlemiş. Kur'an-ı Kerim'de ve kıyamus salate ve düz zekate buyruluyor mesela. Namazı kılınız, zekatı veriniz. Zekatı hangi mallardan ne kadar vereceğiz? Ne zaman, hangi vakitlerde vereceğiz? Detay yok Kur'an-ı Kerim'de. Mahsullerle ilgili işte hasat edildiğinde verin gibi var hasat zamanını ifade eden bazı işaretler. Ama hangi miktarda, öşür mü, onda bir mi, yirmide bir mi verilecek? Yine detay yok. Bütün bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle açıklamış. Bu yüzden sünnet delili olarak Allah Resulü'nün kavli, fiili ve takriri sünnet adı altında bütün yaptığı işler, ameller, sözleri sahabe tarafından tespit edilmiş. Raviler tarafından hadis kaynaklarına intikal etmiş. Mesela innemel amal bin niyat buyurmuş Peygamber. Ameller niyetlere göredir. Çok yaygın hadis-i şerif. Tevatür derecesinde yayılmış. Ve innemel lüklimrim maneva. Bir ki her kimse için neye niyet ettiyse o vardır. Ancak o vardır. Niyet ettiğine göre ecir alır. Yine mesela femen kânet hicretü ilallahi ve rasûlî. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise fe hicretü ilallahi ve rasûlî. Onun hicreti Allah'a ve Resulüne olmuş olur. Fakat başka bir şey için hicret ettiyse niyetine göre sonucunu alır demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ki bu hadis-i şerifin söylenmesine sebep olan bir olay vardır hatırlanırsa. sahabiler hicret ederken Medine'de malını, mülkünü bırakarak Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere hicret ederlerken büyük fedakarlıklara katlandılar. Yani düşünelim 40-50, 20-30 yıl çalışmışsın, sabah evimiz var, yerimiz var, hayvan sürülerimiz var yerine göre, dükkanımız, mağazamız var. Bir anda memleketimizi terk etmemiz isteniyor, gerekiyor. Her şeyimizi bırakıyoruz. Yanımızda zati eşyamız, belki yanımızda paramız dışında hiçbir şey götüremiyoruz. Sahabiler bunu yaptılar hicret ederken. Her şey Mekke'de kaldı yani. İşte bu hicret sırasında tabii büyük fedakarlıklar yapılırken kalplerinde Allah ve Resulüne'nin yanında olmak, onların rızasını kazanmak, İslam'ı yaşamak hicret edenlerin asıl niyeti. Fakat içlerinden birisi, bir delikanlı, bir kızla evlenme istiyormuş. Müslüman tabii. Kızın ailesi de Müslüman. Kızın ailesi hicret etmiş Medine'ye. Erkeğin ailesi etmemiş. Onlar Mekke'de. Düşünmüş bu genç. Ben demiş Mekke'de kalırsam bu kızı başkaları alır. Bununla evlenemem. Ben de hicret edeyim. Bu kızla evlenebileyim. Bütün niyeti bu. Yani peygamberimizin yanında olayım, yakınında olayım. Hicret eden müminlerin sevabını alayım diye aklında bir şey yok. Sadece o kızla evlenmek var. Kısaca Allah'ın Resulü işte onu örnek vererek, tabii daha sonra onun kalbindeki bu niyetini Cebrail Aleyhisselam peygamberimize haber veriyor. Filanca sadece bir kadınla evlenmek üzere hicret etti. Onun başka hiçbir niyeti yoktu. Allah'ın rızasını gözetme niyeti olmadığı için sadece o kızla evlendi. Onun ücreti, ecri orada bitti manasında örnek verilmiş. Tabi bu kimdir? Bu ismi üzerine durulmuyor tabi. Bu örnek kabilinden bunlar ifade ediliyor hadis-i şeriflerde. Fakat hadis-i şerif çok yayılmış. Ameller niyetlere göredir. Niyetimiz neyse o niyetimize uygun tecelliler meydana gelir. Buna kabili sünnet. Bizzat peygamberimizin ifadesi. Ki Buhari, Bedülvahi 1, İman 41, Müslim İmare 155 gibi Buhari ve Müslim'de de çok yaygın hadis kaynaklarında nakledilen bu meşhur bir hadis-i şeriftir. Mesela fiili sünnette biraz önce ifade ettiğimiz namaz kılarken bana bakın, benim fiil kıldığım gibi kılın. Abdest alırken peygamberin abdest aldığına bakarak abdest almak, hac fiillerini peygamberimize bakarak tespit etmek fiili sünnet oluyor. Hiç peygamberimiz konuşmadığı halde şurada şöyle yaptı, burada böyle yaptı, şeytan taşlarken şöyle hareket etti, Müzdelife vakfesini böyle yaptı. Seyreden sahabiler peygamberimizin hallerini tasvir ediyorlar, naklediyorlar ve bu bizim için fiili sünnet olarak yerini alıyor. Şu anda büyük ölçüde biz fiili sünneti tatbik ediyoruz. Namaz kılarken, hac sırasında, zekat verirken ve diğer konularda Allah Resulü taklit ediliyor ya da onun yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Bir takrir sünnet var. Peygamberimiz hiç konuşmadığı halde onayladığı şeyler var. Takrir sünnet. Mesela kabir ziyaretçisi olan bir kadının ağlamasını Allah'ın Resulü şöyle bir olayla ortaya koyuyor. Bir kabir ziyareti sırasında Allah'ın Resulü 3-5 sahabeyle bir kabrin başında kadının yüksek sesle ağladığını görmüş peygamberimiz. Yanına gidip bir şeyler söylemek istemiş. Kadın terslemiş adeta peygamberimizi tanımadan, gidin başımdan, siz beni anlayamazsınız, ben yavrumu kaybettim gibi şeyler söyleyince Allah Resulü ısrar etmemiş, ileri gitmiş. Yoluna devam ederken sahabilerden biri geri dönmüş kadının yanına. Demiş biraz önce ters konuştuğunuz demiş, düzgün cevap vermediğiniz kimdi? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Peygamberimiz demiş. Öyle deyince kadın hemen toparlanmış. Ya demiş, peygamberimiz miydi? Tabii üzülmüş birden kadın. Allah Resulü kabristanlıktan eve dönmeden kadın gelmiş, kapının önünde beklemeye başlamış. Allah Resulü gelince özür dilemiş. Ya Resulallah, sizin olduğunuzu bilmiyordum. Böyle böyle işte bir gün önce yavrumu kaybetmiştim. Onun için üzgündüm falan deyince Allah Resulü şöyle buyurmuş. Evet demiş, üzüntülüsün ama sabretmenin demiş en değerlisi sıkıntıyla, felaketle karşılaştığınız zaman ilk gösterebildiğiniz sabırdır. Allah'a teslimiyettir. Allah'ın kazasına, kaderine tevekkül edebilmeniz, güvenebilmenizdir buyurmuş. Allah demiş, emaneti yavrum sana vermişti, emanetini geri aldı. Kader tecelli etmiş durumda. Buna isyan edercesine, başını saçını yolarak ağlamak yerine sabrederek tahammül edebilmeniz, Allah'ın kaderine, kazasına teslim olabilmeniz çok değerliydi. Ben bunu hatırlatacaktım demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzerine kadın tabii ki sükunet bulmuş. Şimdi daha öncesinde aslında küntü nehyetüküm an ziyaretil kuburi elâ fezûruhâ buyurmuş Peygamberimiz ve kabir ziyaretini önceleri kadınlara özellikle yasaklamış. Neden yasaklamış? Çünkü feryadü figan ederek, işte ağıt yakarak diyelim, günümüzde görülür bazı yerlerde, saçını başını yolarak aşırı şeyler, davranışlar varmış. Ayrıca ağlayıcı kadınlar tutuluyormuş parayla. Gelip onlar görevi ağlamak yani. Para karşılığı yarım saat, bir saat, iki saat feryadü figan yaparak ağlıyor, aile adına ağlıyor. Buna benzer şeyler var cahiliye devrinde. Peygamberimiz kadere teslimiyet yerine bu şekilde aşırı feryadü figan edenleri, saçını başını yolanları önlemek için önceleri kabir ziyaretini yasaklamış. Özellikle kadınları yasaklamış. Fakat bu hadis-i şerifle yavaş yavaş kadınların da serbest bırakıldığı anlaşılıyor ve Peygamberimiz tavsiyelerine devam ederek ağlasanız da sadece üzüntü için tabii ki ağlanabilir ama saçını başını yolarak, ağıt yakarak, aşırı derecede feryadü figan ederek, kadere isyan edercesine ağlamak yerine sabredebilmeniz sizin için çok daha hayırlıdır ve bunun değerli olduğunu ben anlatmak istedim buyurmuş. Ve böylece artık kabir ziyaretinin serbest kalabildiğine de Peygamberimiz bu davranışla işaret etmiş, müsaade etmiş. Yine mesela Üsame bin Zeyd'in nesebini bir ara bazıları dedikodu konusu yapmışlar. Çünkü babası Zeyd beyaz olduğu halde o oğlunun siyahi olması bir takım dedikodulara sebep olmuş. Herhalde bu çocuk bu babadan değildir manasında. Yani babasının rengiyle oğlunun rengi birbirini tutmadığı için dedikodu çıkarmış bazıları. Kısaca bir gün Zeyd ile Üsame oğlu, babası ve oğlu bir gölgede yatarken üzerlerine bir örtü örtmüşler. Fakat ayaklar açıkta kalmış. Soy bilgini Mücezzi isminde soy bilgini tesadüfen oradan geçerken bu iki kişinin ayaklarına gözü takılmış. İki adet simsiyah ayak, iki adet beyaz ayak. Üzerlerine örtü örtülü bir ağacın altında yatıyorlar. Ayaklarını görmüş sadece. Bakmış, Allah Allah ilginç demiş, ayaklarının altında insanların çizgilerinden aynı soydan gelip gelmediğini Mücezzi kestirebiliyormuş. Doğru bir şekilde yani. Bu adeta adli tıbbın DNA testi gibi tecrübeyle ayak altındaki çizgilerden bu çocuk bu babadandır veya değildir diyebiliyormuş. Soy bilginin özelliği bu. Veya yeteneği diyelim. Dikkatli bakınca ilginç demiş, bu simsiyah ayaklar bu beyaz ayaklardan gelme demiş. Bu kadar renk farkı var ama hakika, gerçek bunu gösteriyor demiş. Çizgiler bunu gösteriyor. Neyse perde şeyi kaldırmışlar, örtüler üzerine bakmışlar babasıyla oğlu. Zeyd ile Üsame yani. Onun üzerine ben demiş sizin ayaklarınızın çizgilerinden gerçek baba, gerçek oğul olduğu kanaatine vardım demiş. Ve onu izleyen birkaç sahabe de işitmişler. Onun üzerine bu haber yayılmış tabii. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş. Ya da böyle böyle bugün soy bilgini Mücezzi, işte DNA testi diyelim ona biz günümüzün ifadesiyle. DNA testinden hakkında dedikodu çıkarılan filanca çocuğun öz babasından olduğunu ilan etti demiş. Allah Resulü fevkalade sevilmiş. Ben zaten bunu biliyordum ama onun söylemesi önemlidir demiş. Belgeye dayalı bir bakıma. Tecrübeye dayalı söylediği için bu önemlidir. Çünkü demiş sizin bir takım hayvanların demiş yukarıda neslinden yukarıdaki siyah renginden daha sonra gelen bir yavru da alacılı atların, alacılı hayvanların olduğunu görürsünüz buyurmuş. Bir önceki yukarıdaki dedelerinden olan renkler sonrakilere yansıyabilir. Zeyd ile Üsame arasındaki de bundan ibaretti buyurmuş Peygamberimiz. Demek ki DNA, insanın DNA'sında 3-5 ay nesil öncesinden işte zenci varsa, ara siyahi renk bir dede varsa, bakarsınız yeni doğan çocuklardan birisinin rengi farklı olabilir. 3 tane oğlumuz var. İçlerinden birisi biraz siyahi olabilir mesela. Üçü de bembeyaz olmayabilir. Bu niye biraz siyahi oldu demek yerine aslında DNA testi yapılsa veya ayak altındaki işaretlerden dikkatlice incelense bu yavrunun da o öz anneden, öz babadan olduğu anlaşılacak anlamına geliyor. Hulâsı Peygamberimiz böylece Zeyd ile Üsame arasındaki bu ihtilafı diyelim ya da insanların bu dedikodusu konusundaki meseleyi takrir-i sünnet onaylamak suretiyle evet bu çocuk bu babadandır manasında onaylamış oluyor. Evet, başka bir kardeşimiz hocam diyor helal ve haram konusunda bu helal ve haramların sınırı nedir? Büyük günah, küçük günah ayrımı neye göre yapılır diye sormuş. Şimdi önce büyük günahlarla ilgili olarak bunlar tek tek ayet ve hadis-i şeriflerde açıklanan açık haramlardır. Yani büyük günahların sayısı yaklaşık ayet ve hadis-i şeriflerde 12-13 kadar tespit edilmiştir kaynaklarda. Bunların tabii ki affı mümkündür ama özel tevbeye gerektiren bir takım kefareti, bedeli diyelim ödeyerek veya maddi tazminat gereken yerlerde biraz malımızdan harcama yaparak tevbe edilebilecek olan özel büyük günahlar var. Küçük günahlar otomatik olarak silinebilen, affedilebilen, bunun dışında kalan günahlardır. Bu büyük günahların başlıcaları da mesela Allah'a şirk koşmak. Yani büyük günahlardan. Yani Allah'a da iman ediyor ama Allah'a şirk koşuyor ayrıca. Ortak koşuyor. İkinci bir ilah olduğunu söylüyor. Allah'ın yanında mesela. Yardımcı gibi sanki. Yani büyük günahlardan. Ki bunun bu şirk terk edilmedikçe affedilmeyeceğini bildiren ayet-i kerimeler de var bildiğimiz gibi. Mesela اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرْ اَيْشُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُنَ اَدَرْ كِلِمَ اِشَاءَ ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ Allah mağfiret etmez. اَيْشُكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُنَ اَدَرْ كِلِمَ اِشَاءَ Bunun dışında kalanları mağfiret eder, edebilir. Ama kendisine şirk koşulmasını affetmez ayet-i kerimesi bunu gösteriyor. Bundan da sihir yapmak mesela büyük günahlardan sayılmış. Sihir ve büyü yoluyla insanları etkilemek. Eğer böyle bir gücü varsa bir kimsenin sihirbazlık yoluyla, büyü yoluyla insanları büyülemek ve bu yolla zarar vermeye çalışmak. Büyük günahlardan sayılmış. Çünkü onun malına, canına, ırzına ve buna benzer hallerine etki yaparak zarar vermek istendiği için büyü ve sihir yoluyla bu İslam'da kesinlikle haram kılınmış ve büyük günahlardan sayılmış. Yine haksız yere birini öldürmek mesela büyük günahlardan sayılmış. Tabii bu arada düşmana karşı savaşta düşmanı öldürmek teşvik edilen hususlardan, onun zararını engelleyebilmek için başka çareniz kalmamış olabiliyor. Veya nefis savunması yapmak, veya yanlışlıkla birinin ölümüne sebebiyet vermek, bunlar büyük günahlardan sayılmıyor. Ancak pusu kurarak, kasıtlı olarak birini öldürmek, İslam'da büyük günahlardan sayılmış. Yetim balı yemek mesela, yetim aciz durumda, hakkını koruyamıyor. Biz onun velisiyiz veya onun malı emaneten bizim elimizde rahatlıkla el koyabilme yeme imkanımız var. Bir yetimin malını biz çarçur ederek onu mağdur ediyoruz mesela. Ki Kur'an-ı Kerim'de işte velâ takrabu mâl-i yetimi illâ billetî hiye ahsenu buyurulmuş. Yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayınız. en güzel yaklaşmak da yetimin malına, onun malını velisi olan kişinin işletmesi karlı şekilde olursa, artıracaksa işletmelidir. Yetimin malı çarçur olacak, eksilecekse işletme de söz konusu olmaksızın değerini muhafaza edeceği bir yatırımda koruma altına alınmalıdır denmiş. Mesela gayrimenkul alarak veya altın satın alınarak emanete çekilmesi yoluyla yetimin malı korunması istenmiş. Eğer ticaret yoluyla ziyadeleştirmek, artırmak tecrübelere göre söz konusu olamayacaksa yetimin malını muhafaza altına tutmak, değerini kaybetmeyecek şekilde korumak tavsiye edilmiş. Yani ahsen yönetim, onu karlı şekilde işletmek, ziyadeleştirmek anlamına geliyor. Bu da ancak rasyonel ve rentabl şekilde işletmek diye tarif ediliyor. Yani akılcı ve verimli şekilde. Yani ferasetli tüccar gibi denir ya günümüzde. Yani kar getirecek alanları iyi tespit edebilen, tedbirini alabilen, dengeli şekilde ticaret yapabilen basiretli tüccar dediğimiz, basiretli bir tüccarın işleteceği ölçüler içine işletmek yetimin malını gerekli görülmüş, işletilecekse. İşletilemeyecekse muhafaza altına alınması, değerini kaybetmeyecek şekilde koruma altına alınması istenmiş. İşte yetim mallarının bu şekilde güvence altına alınması hangi sebepten dolayı diye İslam alimini inceleyince, kendisi küçük olduğundan dolayı malını kendisi işletemeyen, malına sahip çıkamayan bu kimsenin malını emaneten veli işletiyor. O yüzden güven verecek şekilde işletmelidir. Bu konuda herhangi bir suistimal yapmamalıdır denmiş. Ve kısaca kendisi kendi malını işletmekten aciz kalması sebebiyle bu koruma ona getirilmiş denmiş. İşte buna kıyas yoluyla aynen vakıf malları da demişler yetim malı gibidir. Neden? Asıl vakfeden kişi çoktan mezara gitmiş. Kim yönetiyor ve vakıf malları? Mütevelli dediğimiz kimseler. Elinde emanet mal. Emanet kasadaki paralar olarak yetim malı hükmünde olmak üzere işletiyor denmiş. Buradan bir adım daha ileri getirerek beytül mal, hazine malları da denmiş. Bütün belediyenin elindeki mal varlıkları, özel idarenin, valiliklerin elindeki mallar, devlet hazinesinde devlet bütün kaynakları dediğimiz nakit para kaynakları ve diğer mal mülk gayrimenkuller dahil devletin elinde, belediyelerin elinde kamu mal olarak ne kadar mal varlığı, nakit para kaynakları varsa bunların işletilmesi gereken durumlarda aynen yetim malında olduğu gibi bunları işletenler aynı zamanda bunların üzerinde veli gibidir. Yetimin velisi gibidir yani. Bunlar yetim malı gibidir tamamı. Vakıf mallar aynı şekilde aynen yetim malı gibidir. Vakıf yöneticilerinin, mütevellilerinin vakıflarda diyelim imza yetkisi olan, harcama yetkisi olan kimselerin elinde emanet olarak aynen yetim malı hükmündedir diye değerlendirilmiş. Bunların kısaca kiraya verilmesi raiç bedel üzerinden verilmelidir denmiş. Satış gerekirse usulüne göre, mutlaka satılması gereken bir durum varsa o zaman raiçler gözetilerek satışı yapılmalıdır. Kiraya verilecekse raiç bedeller gözetilerek verilmelidir denmiş. Raicin altına düşülürse yetim malının, vakıf malın, ondan sonra devlet mallarının işte özelleştirme dediğimiz satışı gerektiren durumlarda satılırken aynen yetim malında olduğu gibi karlı şekilde satmaya çalışılmalı denmiş. Eğer müşteri çıkmadığı için ihalelerde yeteri kadar fiyat yükseltilmediği için kiraya vermelerde kiracı bulunamadığı için veya emsal kira kadar para veren, teklif getiren olmadığı için kiraya verme gerekiyorsa, satışlarda dediğimiz gibi raicin altında bir değerle satmak gerekiyorsa, o zaman fahiş gabin derecesinde olmamak üzere kiraya verme, satır fiyatı belirleme söz konusu olmalıdır dermiş. Fahiş gabinde, Hanefi mezhebinde, gayrimenkullerde bildiğimiz gibi raiç bedelin altında %20'den daha fazla düşük bir bedelle satmak veya %20'den daha düşük bedelle kiraya vermek fahiş gabin derecesinde kiraya vermek veya satmak anlamına geliyor. Yani %20'yi geçerse düşük fiyat, o alışveriş bu mallarda fasit bile dememişse batıl olur demişler. Geçersiz olur. Yani bu meydana çıkınca daha sonra tespit yapıldığında bunu bu kadar ucuz satan kimse yolsuzluk yapmış kabul edilir ve bu alışveriş yok sayılır. Mal tekrar geriye döner. Hazineye döner, vakfa döner veya yetimin malları arasına o mal döndürülür. Dolayısıyla o zarar bu şekilde önlenmiş olur demişler. Yani alışveriş adeta yok hükmünde sayılmış vakıf mallarla ilgili ve diğerlerine de yansıtılmak suretiyle. Yani buna benzer koruma hükümleri esas alınmış. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.